Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21-20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Bilim Tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırılmıştır.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemelerin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Eğer 3. ila 5. asırlar arasındaki büyük matematikçileri tanıtmaya çalışacak olursak çok zor olacaktır. Zira sayıları çok fazla, öyle ki hatta 1. sınıf yazarlar bile onları tanıtmak için özel bir kitaba ihtiyaçlar olacaktır. İlginç olan ise onların tümünün İranlı olması ve İranlı farklı bilimsel merkezlerde yaşamasıdır. Matematik dalındaki bu seçkin isimlerden Latin tercümesi mevcut olan Apollonios Mahrutat kitabının yazarı, çevirmen ve yazar Ebu'l-Feyt Mahmud bin Muhammed İsfahani, matematik alanında birçok eser ve yeniliğin sahibi ve cebirde mahani denklemleri konik kesitiyle çözen Ebu Cafer Hazen Horasani, matematik konusunda birçok eser geriye bırakan 4. asrın büyük matematikçisi Ebu'l-Hasan Kuşyargili veya Gilani ve Farsça matematik ile ilgili yazdığı kitabı, daha sonraları El-Mugni fi Hesab-el-Hindi adı ile Arapçaya çevrilen Ebu'l-Hasan Ali bin Ahmet Nisvi Horasani'ye değinebiliriz. Ebu'l-Hasan Horasani'den birkaç kitap, bu cümleden El-İşba kitabı Almanca'ya çevrilmiştir.
3. asırda Harezmi ilaveten seçkin bir matematikçi de olan ve bu ilmin neredeyse her dalında risaleleri olan ilk Müslüman filozof kendinden söz edebiliriz. Onun öğrencisi olan Ahmet Sarahsi de coğrafya ve müzik eserleri ve astronomik hükümleriyle ünlüdür. Onun ardından mahani, cebir işini tamamlama çalışmalarını sürdürdü ve onlarla ilgili risalesinde 5. ön kitabında onların sorunu ve genel teoriyi netleştirmeye çalıştı. Musa oğulları, Benu Musa olarak bilinen Şakir bin Musa'nın her 3 oğlu, yani Muhammed, Ahmet ve Hasan matematikçiydiler. Ahmet ayrıca usta bir fizikçiydi ve Gerard Komenay tarafından Latince'de çevrilen düz ve küresel yüzeylerin ölçümü hakkında bir eserin sahibidir.
İranlı matematikçi Ebu'l-Vefa Buzcani'nin iki kitabı var ve burada tamamen halka ve yaşama bakışını yansıtıyor. Bu kitaplardan biri geometride ustaların işine yarayanlar ve diğeri ise hesaptan muhasebecilerin işine yarayanlardır. Birinci kitap İran Geometrisi adıyla Farsça'ya çevrilmiştir fakat ikinci kitap çevrilmemiştir. Buzcani Hicri 4. asırda yaşadı ve Darul Hikme üyesiydi. Onun küresel astronomideki işleyişiyle küresel geometri alanındaki çalışmaları inanılmazdır. Küresel trigonometri için sinüs yasasını keşfetti. Buzcani daha çok Diophantus'un eserlerine tercüme etmesi, trigonometri dünyadaki tanjantı kazandırması ve 15 derecelik aralıklarla sinüs ve kosinüs tablosunu hesaplaması ile tanınır.
Ebu Sehil Kuhi, yıldız takımları konuları ve matematik sorunlarına büyük önem veren İranlı matematikçilerden bir diğeridir. Kuhi, ikinci dereceden üçüncü bilinmeyen denklemler hakkında mükemmel araştırmalar yapan trigonometrinin en seçkin şahsiyetlerinden biridir. İbn-i Sina'yı da bu dönemde yeteneği ortaya çıkan matematikçilerden saymak gerekir. İbn-i Sina da Farabi gibi kendi döneminin İran musiki teorisini tamamladı ve bu musiki günümüze kadar canlı olarak, geleneksel musiki olarak büyük bir kitle tarafından zevkle dinleniyor. İbn-i Sina Şifa gibi büyük bir kitap mecmuasını matematik yöntemlerine ayırmıştır. İbn-i Sina ile tıp alanındaki sohbetimizde daha çok tanışacağız.
Ebu Bekir Kireci matematik alanında El-Kafi kitabını yazdı ve geometri rakamlarını kullanmadan matematik ilmini çözmeye çalıştı. O harfleri rakamların yerine koydu ve kitabı da Huf Hahim tarafından Almanca'ya çevrildi. Ebul Hasan Nesvi ise matematik, astronomi, yıldız takımları ve döneminin yaygın ilimlerinde büyük üne kavuşmuştur. El-Mugani fi Hesab el-Hindi kitabı onun eserlerindendir ve Webke onu analiz etmiştir. Bu kitapta toplama, çıkarma, çarpma ve bölme, kare ve küp kökleri kullanılmıştır. Nesvi bu kitapta rakamların kare kökünü bulmak için paydası 10 olan kesirler kullandı.
Matematikte parlayan bir diğer isim Timur'un torunu Ulu Bey'dir. Samarkand'da hüküm süren Ulu Bey, gök cisimlerinin hareketlerini ve konumlarını inceleyen geleneksel astronomi olan heyet ilmine büyük ilgi duyardı ve bu konuda Zic Ulu Bey adında bir kitap kaleme aldı. Bu kitabın ilk bölümü zaman dilimleri, takvim ve heyet ilminin temel konuları ve ikinci bölümü de ay ve güneş tutulması, tabloların düzenlenmesi ve kullanılması ile ilgilidir. Hesaplama ve sayı teorisinde en büyük İslam matematikçisi olan Gıyaseddin Cemşit Kaşani, ondalık kesrin gerçek kaşifiydi ve pi sayısını doğru bir rakam olarak buldu. Kaşani kendi matematik ansiklopedisini Semerkant'ta Miftahul Hesab adında yazdı ve Yeni Gorkani astronomi tablolarının düzenlenmesine katıldı. Miftahul Hesab, Fransız matematikçi ve oryantalist Wuppke tarafından 1864 yılında Fransızcaya çevrildi.
Aynı asırda Ulu Bey'in öldürülmesi ardından Semerkantlı Alaeddin Ali Kutçi İstanbul'a gitti ve Ulu Bey mektebinden değerli yazıları kendisi için götürdü. Bu kentte Muhammediye kitabını Sultan Mehmed'e takdim etti. Kaşani'nin Miftahul Hesap kitabına dayanarak yazılan bu kitapta ilk kez artı ve eksi terimlere kullanılmıştır.
Tahran Radyosu.
İran'da Safevi döneminin canlanması matematik alanında nispeten kapsamlı bir faaliyetin son aşamasıdır. Fakat dünyanın bu çalışmalar dışındaki bilgisi çok azdır. Safevi dönemi mimarlık gibi sanatların zirveye ulaştığı dönemdir ve bu dönemdeki tüm medreseler, camiler ve köprülerin mimar ve mühendislerin her biri kabiliyetli matematikçilerdi. 10. asrın en tanınmış matematikçisi olan Bahaeddin Ameli'nin matematik alanında sayısız telifleri vardır ve birçokları önceki hocaların eserlerinin özeti olarak eski meselelere yeni yöntemler içeriyor.
Hicri Şemsi 1305 yılında İran'ın Kerman kentinde dünyaya gelen Üstad Perviz Şehriyari Fen Fakültesi ve de Yüksek Enstitü'den matematik dalında lisansını aldı. Miladi 2010 yılında vefat eden Üstad Şehriyari, öğrenim ve eğitim alanında İran'ın unutulmaz simalarındandır. Matematik, edebiyat, felsefe ve tarih alanlarında en az 200 kitabı olan Üstad Şehriyari'den matematikte felsefe ve ahlak, Pisagor'un peşinden ve matematikte yaratıcılık, Harezmi ve enformatik gibi kitaplara değinebiliriz.
Üstad Şehriyari'nin İran'da matematik tarihi başlığında bir kitabı var. Kitabın bir bölümünde şöyle okuyoruz. Aslında matematik tarihi dönüşümlü olarak uygulamalı ve teoriktir. Yunan döneminden sonra İran dönemine geliyoruz. İran dönemi deyince o dönemde hiçbir matematikçinin olmadığı anlamında değil. Fakat genelde neredeyse tümü İranlıydı ve belki bir iki matematikçi Mısırlıydı ve diğer noktalarda ise daha da az. Yani gerçekten İran matematik dönemi denilmeli.
İran matematiği de pratik bir derstir ve hayatta kullanılıyor. İranlı matematikçiler tarafından yapılan ana çalışma 3 bölümden oluşuyordu. Aritmetik, cebir ve trigonometri. Maalesef bazı ülkelerin liselerinde veya hatta üniversitelerinde 3. derece denklemden söz edilince bunun 16. yüzyılın sonlarında İtalyan matematikçi Gerolamo Cardano tarafından elde edildiği söyleniyor. Yani Cemşit Kaşani'nin ölümünden 100 yıl sonra Kaşani'nin yöntemi yaklaşık olsa da bu istenilen herhangi bir derecede elde edilebilir. Siz 3. derece denklemleri onun yöntemiyle 5, 10 veya istediğiniz herhangi ondalık basamağa kadar köklerini bulabilirsiniz. Bu yöntem çok daha pratik ve basittir fakat ne yazık ki bundan söz edilmiyor.
Ya da noktalama işaretli ve birkaç ondalık basamağa giden ondalık sayıları yazma şekli. Bu yöntem Hollandalı Simon Steven adıyla kayda geçmiştir. Halbuki Simon, ondalık sayıları keşfeden Cemşit Kaşani'nin ölümünden tam 150 yıl sonra dünyaya geldi. Cemşit Kaşani ilk kez ondalık sayıların konusunu gündeme getirdi ve yazdı. Fakat dünyada matematik tarih yazarları bu konuyu göz ardı ediyorlar.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimlere anma yeri olarak adlandırılması nedeniyle İran'da bilim tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetleri ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalıştık.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da parsley.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mutfak kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışıyoruz.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Bugün sizlerle birlikte İran'ın güney eyaletindeki Buşehr'de Siraf kentine giderek bölgenin tarihi ve doğal cazibelerine kısaca işaretle yine bölgenin yöresel yemeklerinden bazılarının tarifini sizlere vereceğiz.
Geçen hafta Buşehr eyaletine yaptığımız gezinin devamında bugün de tarihi Siraf kentine gitmeye karar verdik. İslam'dan önce Sasaniler dönemine dayanan bu eski ve bir o kadar da hareketli liman, güneyden Fars Körfezi'nin mavi sularına, kuzeyden Tengşilu ve derelerin güzel dağlar arasında değişik mimari tarzı ile dikkat çekiyor. Siraf, İran'da miladi 224-651 yıllar arasında hüküm süren Sasaniler döneminde inşa edilmiştir. Fakat miladi 10 ve 11. asırlarda, yani Kameri 4 ve 5. asırlarda en bayındır ve imarın zirvesine ulaşmıştır.
Bu kent eskiden Çin, Hindistan'ın Mumbai, Afrika'da Tanzanya, Basra Limanı, Bahreyn ve diğer birçok önemli liman ile bağlantıda bulunuyor ve ticarete ilaveten farklı ülkeler arasında bir nevi kültürel bağların kurulması ve etkileşime sebep oluyordu. Siraf, miladi 13. asırda ise kültür ve düşüncenin tahammül kentine dönüştü. Es-Sahri, İbni Haldun, İbni Hafkal ve Mukaddesi gibi tarih yazarları ise bu kentin güzelliği, yüklü serveti ve taranan denizcilerinden söz ediyorlar.
Tarihi Siraf Limanı, İpek Yolu'nun başlangıcı olarak tanınırdı. O dönemde en az 300 binlik nüfusa sahipti. Ticaretin yüksek seviyesi nedeniyle bu şehirde Zertüşler, Hristiyanlar, Maniheistler, Yahudiler, Budistler gibi farklı dinlerin mensupları ve Romalılar, Yunanlılar ve Çinliler gibi etnik gruplar yaşıyordu. Fakat bunca şaşalı medeniyet ve işlek liman, tarihin en ölümcül doğa afetlerinde bir deprem sonucu yıkılarak yok oldu. Öyle ki Siraf Limanı 7 gün süren bu depremde aldığı büyük yara ve hasarlar nedeniyle İran'ın Pompei kenti olarak adlandırıldı.
Miladi 997 İran'da yaşanan bu feci ve korkunç deprem sonucu Siraf kentinin bir kısmı sular altına girdi. Fakat o dönemin medeniyeti ve bayındırlığı zirvesini gösteren bazı tarihi binalar günümüze dek ayakta durmayı başarmıştır. Siraf'ın en şaşırtıcı manzaralarından biri Medeniyetler Mezarlığı olarak da bilinen Siraf Kaya Mezarlığı'dır. Lir Deresi'nde bulunan bu mezarlığı 40 ila 60 santimetre derinliğinde taşlarda oyulan eski taş mezarlarıdır. Fakat ilginç olan ise zaman aşımı ve şiddetli depremler onların yıkılmasına sebep olmamasıdır.
Siraf'ın diğer tarihi eserlerinden kentin Ulu Camisi'ne değinebiliriz. İslam beldelerinde en eski minareli camilerden biri olan Ulu Camii ise 52 sütun ve merkezi bir bahçeye sahiptir. Hali hazırda Siraf'ta çeşitli su yapıları ve kuyular, Sibuye Mezarı, Ulu Camii, Nesturi Kalesi, İmam Hasan Basri Camisi, yani evleri ve zertüşlerin ateşkedeleri gibi 22 tarihi eseri ulusal kültürel listede yer almıştır ve hepsi de turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, sohbetimizin başından itibaren sizlere Siraf kentinin tarihi ve doğal güzellikleriyle tanışmaya çalıştık. Şimdi ise sıra halkın yöresel leziz yemeklerine geldi. Tarihi Siraf limanının Basra Körfezi kıyılarında bulunması insanların yemek sepetinin deniz mahsulleri ile dolmasına neden olmuştur. Bu nedenle güneyde avlanan her türlü balık, lezzetli yemekler şeklinde bu bölgenin insanlarının sofralarında yerini almıştır. İlginç olan ise İran'a geleneksel tıp kültüründe balığın özü soğuktur ve yanında muhakkak özü sıcak olan bir çeşit yiyecek tüketilmeli ve dengeyi sağlamalı. Böylece Güneyliler sofralarında deniz ürünlerinin temel olmasına ilaveten tahin ve hurmayı da eksik etmiyorlar. Türkiye'de de balığın ardından irmik helvası ve başka tatlıların ikram edilmesi de bu yüzdendir.
Tahran Radyosu.
Tahin, susamı kabuğunun soyulması, kavrulması ve öğütülmesiyle elde edilen bir Batı Asya çeşnesidir. Susam ise mutfakta çeşitli kullanım alanları vardır ve ondan yapılan tahin ise kalsiyum, çinko ve demir bakımından zengin bir besin maddesidir. Tahinin en önemli özelliği onun enerji kaynağı olmasıdır. Bu yüzden kış mevsiminde tüketilmesi tavsiye edilir. Zira vücut bu soğuk mevsimde kendini ısıtmak için daha çok enerjiye ihtiyacı vardır. Tahin ve hurma karışımı İran'ın güney şehirlerinde ve Siraf halkı arasında çok popüler olan lezzetli ve adeta enerji bombası bir karışımdır.
Sizler ise bu sevilen ve leziz tatlıyı evde hazırlayabilirsiniz. Bunun için 2 fincan susam ve 2 ila 3 yemek kaşığı susam yağına ihtiyacınız var. Tabii ki başka yağlar da kullanabilirsiniz fakat tahinin daha leziz olması için susam yağını tavsiye ederiz. Ev yapımı tahin için önce susamları tavaya alın ve karıştırarak yağlanıncaya kadar ateşte tutunuz. Susamların birbirine yapışmaya başlayınca onları ocaktan alınız. Burası çok önemli zira tatlı ve leziz bir tahin ile yanmış bir tahin arasındaki fark sadece birkaç saniyelik zamandır. Bu yüzden susamları ocaktan alma zamanına çok dikkat ediniz.
Şimdi kavrulmuş susamları değirmene alın ve iyice yağı çıkana kadar öğütün. Bunun için birkaç kez değirmeni çalıştırıp durdurmanız gerekebilir. Eğer susamlar yağını dışarı atmazsa bu sefer onlara biraz susam yağı ekleyerek tekrar öğütebilirsiniz. Bu işlemi bir iki kez tekrarlamanız gerekebilir. Tahinin bu kadar kolay ve sağlıklı bir şekilde hazırlandığını göreceksiniz. Şimdi hurma ile birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.
Şimdi sıra İran'ın sıcakkanlı güney halkının en sevdiği yöresel yemeklerinden birini sizlere tanıtmaya geldi. Macbus bir Arap yemeğidir ve ister balık, tavuk veya kırmızı etle pişirilir. Fakat biz güney yöretlerden bu şehirde olduğumuz için sizlere macbus yemeğini güney balık ile hazırlama ve gerektiği malzemelerini aktaracağız. Siraf halkı macbus yemeğini İran'ın güney denizlerinde avlanan çeşitli balıklardan sengser, ton, vir, zeminken, sorhu ve hamurdan yaparlar.
Macbus yemeği için parçalara kesilmiş ve ayıklanmış bir balık, 3 ölçek pirinç, 2 soğan, 1 kilo kişniş, 4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı salça, biraz demlenmiş safran, tuz, karabiber, tarçın, kurutulmuş limon tozu, 1 tatlı kaşığı fereng kimyonu, kişniş tohumu, kakule ve karanfil karışımı ve en sonunda da 1 yemek kaşığı zerdeçal. Şimdi tarifine geçelim.
Önce ince doğranmış soğanları zerdeçal ile yağda kavurun. Ardından doğranmış veya ezilmiş sarımsakları ekleyin. Biraz sonra önceden ayıklanarak doğranmış kişnişleri ekleyin. Biraz çevirince ona tuz, biber, tarçın, öğütülmüş kakule, fereng kimyonu, karanfil, kişniş tohumu, kurutulmuş limon tozu ve demlenmiş safranı ekleyin ve baharatların kokusu çıkınca bu sefer salçayı veya püre haline getirdiğiniz 3 domatesi ekleyin. Biraz sonra balık parçalarını ekleyin ve biraz su ekleyerek balıkların pişmesini bekleyin. Balıklar pişince onları tencereden çıkarın ve bir kenara alın. Böylece yemek pişerken balıklarınız ezilmez. Şimdi daha önce yıkadığınız pirinci ekleyin ve pirincin gerektirdiği kadar malzemede su olmasına dikkat edin. Ocağı kısın ve pirincin tenceredeki malzeme ile birlikte pişmesini bekleyin. Pirinç suyunu çekince üzerine temiz bir bez ile kapakla birlikte kapatın ve demlenmesini bekleyin. Pirinç demlenince servis tabağına alın ve pişmiş olan balık parçalarını üzerine ekleyerek servis yapın. Bu leziz yemeğin ardından tahin ve hurma yemeği de unutmayın. Afiyet olsun.
Değerli dinleyicilerimiz, bir mutfak kültürü isimli sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programımız ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programlarımızı www.parsude.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
Cami, aşk ve iman mekanı. Cami, ev sahibi Yüce Allah olan bir konuk evidir. Ve Allahu Teala merhamet eliyle konuklarını okşar. Mümin kullar bu kutsal mekanda ihlasla yaptıkları ibadetle ve Hak Teala'ya has inayetleriyle beraber onun katına yaklaşmaya çalışır. Mümin kullar için cami, ömrünü verip ahiretini satın aldıkları bir çarşıdır.
Cami, Allah'ın evi, ibadet mekanı ve yeryüzünün en üstün ve en saygın yeridir. Cami, ilahi nurun tüm yeryüzüne yayıldığı mekandır. Nitekim Allah Resulü de şöyle buyurur: camiler ilahi nurun mekanıdır. Cami, kulun kalbi ve gönlü hakiki aşkla bütünleştiği ve onun hayır ve erdeme çağrısını duyduğu yerdir. Bu yüzden Müslümanlara bol bol camilere gitmeleri ve vacip olan namazlarını orada kılmalarını tavsiye edilmiştir. O zaman her Müslüman edep gereği ilahi davete lebbeyk demesi ve Allahu Teala'nın benim evim olarak adlandırdığı mekana gitmesi ve orada ibadetini ve münacatını yerine getirmesi gerekir. Çünkü Yüce Allah camiyi kendisiyle buluşma ve alışma ve ziyaretine gitme yeri olarak belirlemiş ve bu mekana gelen kullarına ve ziyaretçilerine özel bir şekilde davranacağı vaadinde bulunmuştur. Evet, az önce de belirtildiği gibi cami ev sahibi Yüce Allah olan bir konuk evidir ve Allahu Teala merhamet eliyle konuklarını okşar. Mümin kullar bu kutsal mekanda ihlasla yaptıkları ibadetle ve Hak Teala'ya has inayetleriyle beraber onun katına yaklaşmaya çalışır.
Yeryüzünün çeşitli parçaları ve farklı mekanları vardır. Ancak bu parçaların arasında çok özel bir değere sahip olan bir mekan vardır. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail'den sorar: yeryüzünde hangi yer Allah katında daha çok sevilendir? Hazreti Cebrail aleyhisselam şöyle karşılık verir: camiler. Kuşkusuz cami, Yüce Allah'ın en sevdiği yer olduğu zaman, insan bu mekana ayak basınca hemen ilahi lütuf ve merhamete maruz kalır. Bu yüzden hadislerde şöyle buyurulmuştur: kim abdest alıp camiye gelir ve ilahi katın önünde bulunma edebini yerine getirecek olursa, Allah'ı ziyaret eden hacılardan olur.
Ancak burada çok önemli olan bir nokta şu ki, Allah evine gelmeye niyet eden insan, gücü yettiğince camiye nasıl gelmesi gerektiğini öğrenmesi gerekir. Zira bu konuda marifeti ve bilgisi arttıkça, amelinin değeri de bir o kadar artar. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: ne zaman bir camiye varacak olursan bil ki pak insanlardan başka hiç kimsenin ayak basamayacağı ve dürüst insanların dışında başkalarının orada bulunması reva olmayan büyük bir padişahın evine gelmişsin. Onun huzurunda en fakir kulları gibi ol ve kalbini seni ondan başkasına düşündürecek ve seninle onun arasında bir perde oluşturacak her şeyden boşalt. Çünkü o en pak ve en ihlaslı kalplerden başkasını kabul etmez.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem camide bulunmanın adabı hakkında vefakar sahabesi Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyuruyor. Ey Ebu Zer! Kim Allah'a davet edenin sözüne lebbeyk der ve caminin imarı için en iyi biçimde çaba harcarsa Allah-u Teala'nın ona vereceği mükafat cennettir. Burada imar tabiri hem bir camiyi inşa etmek ve hem onarmak ve bakımına özen göstermek, hem camiye gidip gelmek ve içinde ibadet etmektir. Bu yüzden Ebu Zer Gaffari Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme sorar. Ey Allah'ın peygamberi! Annem ve babam sana feda olsun. Allah'ın camilerini nasıl imarlı ve abad edelim? İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ebu Zer'e şöyle karşılık verir. Caminin imarlı olması demek, içinde sesin yükselmemesi ve beyhude ve batıl işlerden kaçınılması ve içinde alışveriş yapılmamasıdır. Caminin içinde bulunduğun sürece beyhude işten ve sözden kaçınmalısın. Yoksa kıyamet gününde kendinden başkasını serzeniş etme.
Bu ifadelerde aslında Allah Resulü Ebu Zer Gaffari'nin dikkatini camide bulunma adabı bağlamında birkaç önemli noktaya çekiyor. İlkin, cami ibadet yeridir ve yüksek sesle konuşmak başkalarının dikkatini dağıtır. Böylece namaz ve ibadetleri üzerinde odaklanmalarını engeller. Bundan başka bir ortamda yüksek sesle konuşmak bir nevi edepsizlik telakki edilir. Ve bu yüzden insanın camide şayeste ve ağırbaşlı bir şekilde davranması ve insan edebine aykırı olarak kabul edilen davranışlardan ve amellerden kaçınması gerekir. Dolayısıyla caminin imar mıstaklarından biri, camiye gelen insanın bu mekanda ağırbaşlı ve vakarlı olması, sessiz olma ilkesine uymaya çalışması ve konuşması icap ettiğinde de yavaş konuşması ve başkalarını rahatsız etmemesidir. İkinci nokta, camide batıl ve beyhude sözleri sarf etmekten kaçınmaktır. Çünkü bu tür sözler de camiye bir nevi saygısızlık ve şanını zedelemektir.
İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Ebu Zer Gaffari'nin dikkatini çektiği üçüncü nokta, camide alışveriş ve ticaret yapmaktan kaçınma meselesidir. Çünkü eğer camide bu tür dünyevi işler yapılacak olursa, artık buraya gelen insan ne Allah'ı ne de ahireti hatırlar ve tek kaygısı daha fazla kazanç ve servet elde etmek olur. Oysa cami, Allah-u Teala'yı zikretmek, onu anmak ve ona ibadet etmek yeridir ve bunun dışında her türlü amelden sakınmak gerekir ve böylece ortam sadece namaz, ibadet ve zikir için hazırlanmalıdır. Bir rivayette belirtildiği üzere İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir gün camide oklarını hazırlayan adamın birine tepki göstererek onu bu işten men etmiş ve şöyle buyurmuştur. Cami bu tür işler için inşa edilmemiştir.
Değerli dinleyiciler, sohbetimizin ikinci bölümünde ve dünyanın ünlü camilerini tanıttığımız bu bölümde yeryüzünde en kutsal mekan olan Mescid-i Haram'ı tanıtmaya devam edeceğiz.
Tarihte belirtildiği üzere Hazreti İbrahim Halil aleyhisselam, oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam ile beraber Kabe'yi inşa etmeye başladığında, bir zaman duvarların yükseldiği, Hazreti İbrahim'in ulaşmasını zorlaştıracak kadar fazla olmaya başladı. Bu yüzden Hazreti İsmail babası için büyük bir taş getirdi ve Hazreti İbrahim aleyhisselam da bu taşın üzerine çıkarak Kabe'nin inşaatına devam etti. Baba oğul bu büyük taşı Kabe duvarlarının çevresinde dolaştırıyordu. Ta ki bir gün Kabe'nin kapısının önüne gelindi. İslam peygamberinin amca oğlu ve Asr-ı Saadet'in ünlü müfessiri ve tarih yazarı İbni Abbas şöyle anlatıyor. İbrahim o taşın üzerinde durduğu için bu taş İbrahim makamı olarak ün yaptı.
Yine anlatılanlara göre Hazreti İbrahim aleyhisselam o taşın üzerine çıktığında iki ayağı taşın içine battı. Bu taş Hazreti İbrahim'in ayak izleri yüzünden Mescid-i Haram'ın çok kutsal varlıklarından biri sayılır. İbrahim makamı taşı hemen hemen kare şeklindedir ve eni ve boyu yaklaşık 40 santimetre, yüksekliği de 50 santimetre kadardır. Taşın rengi beyaza çalan sarı ve kırmızı arası bir renktir. Abbasi halife Mehdi döneminden beri bu taş korunmak amacıyla altınla kaplanarak bir vitrine yerleştirildi. Ancak 1965 yılında Suud rejimi Mescid-i Haram'da fazla alan işgal ettiği bahanesiyle bu vitrini tahrip etti ve üzerine küçük bir parmaklık yaptırdı.
Bugün İbrahim makamı taşı üzerinden binlerce yıl geçtiği halde her türlü doğal ve tarihi hadiselerden korunmuştur ve ilahi şiarlardan biri sayılır. Allah-u Teala bu taş hakkında Bakara suresinin 125. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz beyti, Kabe'yi, insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kıldık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin. Orada namaz kılın. Hazreti İbrahim makamı Kabe'nin yanı başında yer almakla beraber hak ve hakikat peşinde olan tüm insanların dikkatini bu büyük peygamberin ve tevhid habercisinin makamının azametine çekiyor. Gerçekte İbrahim makamının Kabe'nin yanına yer alması ilahi halife makamına ulaşmasının işaretidir.
Kabe'nin büyük bir kutsiyeti olan parçalarından biri de Hacerul Esved'dir. Hacerul Esved kırmızıya çalan siyah bir taştır ve elips şeklinde olup çapı 50 santimetre kadardır. Bu taş gümüşten bir çerçeve içinde yer alır. Hac farizisi sırasında hacılar Kabe'nin etrafında tavafını bu taşın önünde başlar ve 7. turu da yine aynı noktada tamamlar. Hacılar tavaftan sonra Hacerul Esved'e ulaşarak dokunur ve öper. Gerçekte Hacerul Esved Yüce Allah ile ona dokunan kul arasında büyük bir sır gibidir. Ve Allah-u Teala ile biat etmek veya biat tazelemektir. Hazreti Adem aleyhisselam Kabe'yi inşa eden ilk insandı ve Hacerul Esved'i binanın doğusuna yerleştirdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam Kabe'yi yeniden inşa ettiği sırada Hacerul Esved o yakınlarda Ebu Kubeys dağına düşmüştü. Hazreti İbrahim aleyhisselam taşı getirerek yerine yerleştirdi.
Öte yandan daha sonraları ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 35 yaşındayken ve henüz peygamber olarak seçilmediği bir sırada Kabe şiddetli bir yağmur ve basan selin ardından yıkıldı. Kureyş aşireti Kabe'yi yeniden inşa etti. O dönemde Muhammed'i emin olarak ün yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bu kutsal binanın inşaatına yardımcı oldu. Fakat Hacerul Esved'in yerine yerleştirilmesine sıra gelince Kureyş büyükleri arasında anlaşmazlık yaşandı. Çünkü herkes bu taşı yerine yerleştirme şerefini kendisi nail olmak istiyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu soruna çözüm getirmek amacıyla abasını yere serdi ve Hacerul Esved'i abanın üzerine koydu ve ardından Kureyş büyüklerinin her biri abanın bir kenarını tutarak birlikte taşı yerleştirmesi gereken yere kadar götürdü. Ardından Allah Resulü taşı kaldırarak yerine yerleştirdi.
Hicre İsmail de Kabe'nin bir başka önemli parçasıdır. Gerçekte Hicre İsmail, Kabe'nin bitişinde bir alandır ve çevresi yarım daire şeklinde bir duvarla çevrilidir. Bu duvar Kabe'yi tavaf edenlerle Kabe'yi birbirinden ayıran duvardır. Hicre İsmail bazı rivayetlere göre Hazreti İsmail ve annesi Hacer'in ikametgahıydı ve her ikisi vefat ettikten sonra da burada defnedildi. Hazreti İsmail annesine olan sevgisi yüzünden onun mezarının çevresine duvar ördü. Böylece insanların ayaklarının altında kalmasına mani oldu.
İslam peygamberinin eşinden bir rivayette şöyle okumaktayız. Ben Kabe'ye girip içinde namaz kılmayı severdim. Resulullah elimi tuttu ve beni Hicri İsmail'e getirdi ve şöyle buyurdu. Ne zaman Kabe'de namaz kılmak istersen burada kıl. Çünkü burası Kabe'nin bir parçasıdır. Ancak senin kavmin Kabe'yi inşa ederken boyunu kısaltarak onu Kabe'nin dışına aldı. Allah Resulü'nün bu sözleri fakihlerin Hicri İsmail içinde tavaf edilmeyi caiz görmemelerini ve tavaf sırasında bu mekanın içinden geçilmemesine hükmetmelerine istinad kaynağı olmuştur. Hali hazırda da Hicri İsmail yarım daire şeklinde bir duvarla çevrilmiştir. Bu duvarın yüksekliği 1.32 metre, yarı çapı yaklaşık 5.8 metre ve Kabe'den mesafesi 2.22 metre kadardır.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin miracı ve Medine'ye hicretini ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yaşamını gözden geçirirken o hazretin müşriklerin eziyet ve tacizleri yüzünden diğer Müslümanlarla birlikte Mekke kentinden ayrılmaya karar verdiğine değinmiştik. Ancak hicretten önce ve Allah Resulü Mekke'de ikamet ettiği yıllarda birkaç önemli hadise yaşandı ki bunlardan biri İslam peygamberinin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yolculuk etmesi ve oradan da göklere ve melekut alemine Miraç mucizesiydi. Allah Resulü'nün Miraç macerası Kur'an-ı Kerim'in iki suresinde açık bir şekilde beyan edilirken bazı surelerde de imalı bir şekilde yer alır. Yüce Allah İsra suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Bu yolculuk müşriklerin tüm tekzipleri ve muhalefetleri doruk noktasına ulaştığı bir sırada gerçekleşti. Ve Allah Resulü'nün yaşam tarihinde bir mucize olarak kayda geçti.
Kur'an-ı Kerim bu yolculuğun amacını, yaratılış aleminin işaretlerini ve harikulade ayetlerini İslam peygamberine göstermek, böylece o hazretin de varlık alemini idrak ettikten ve gördükten sonra insanlığa saadet yolunu göstermesi gerektiğini buyuruyor. Miraç gibi harikulade bir hadise hiç kuşkusuz İslam peygamberini yüce ve eşsiz şahsiyetine daha büyük bir azamet kazandırdı. Öte yandan Miraç Allah Resulü için önemli getirileri de oldu. Yaratılışın nizamın hakikatleri ile tanışmak, iyilerin ve kötülerin mükafatları ve cezalarını seyretmek bu büyük hadisenin bazı getirileriydi. İslam peygamberi Miraç seyahatinde gökyüzün 7. katından geçti ve her kattan geçerken melekler onu selamlayarak müjdeledi. Böylece Allah Resulü yeryüzüne döndükten sonra daha açık ve daha geniş bir açıdan dünyaya ve dünya halkına bakmaya ve daha farklı bir dille ve daha bilinçli bir kalple yaratılışın azametini insanlara anlatmaya başladı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Miraç sırasında gördüklerinden ve duyduklarından en iyi şekilde yararlandı ve uygun fırsatlarda ümmeti bilinçlendirmek için onları anlattı ve insanları hidayete erdirmekte kullandı.
Hicretten önce yaşanan bir başka gelişme, İslam peygamberinin o dönemde Yesrib olarak adlandırılan Medine halkından iki grupla iki anlaşma imzalamasıydı. Bu anlaşmalar Akabe Anlaşması olarak ün yaptı ve Allah Resulü'nün Medine'ye hicreti için zemin hazırladı. Bundan önce İslam peygamberi Taif kentine hicret etmeye karar vermişti. Fakat o bölgeyi tek başına yaptığı seyahati sırasında bazı sıkıntılarla karşılaştı. Öyle ki hatta canını bile kaybetme eşiğine geldi. Bu yüzden Taif'e hicret etmekten vazgeçti. Şimdi Allah Resulü'nün Medine hicretini ve bu kader belirleyici yolculuğa yol açan şartları gözden geçirelim.
Mekke'de Kureyş aşiretinin taciz ve eziyetleri şiddetlenince Allah Resulü Medine'ye hicret etme doğrultusunda talimat verdi. Müslümanlar türlü bahaneler uydurarak Mekke'den ayrıldı ve Medine'nin yolunu tuttu. İşin tüm zorluklarına karşın sonunda birçok Müslüman Kureyş'in zulmünden kurtuldu ve muhacirlere katıldı. Sonunda Mekke'de Müslümanlardan Allah Resulü ve Hazreti Ali aleyhisselam ve Ebu Bekir ve seyrek sayıda tutuklu bulunan veya hasta olan Müslümanlardan başka hiç kimse kalmadı. Öte yandan Müslümanların Medine'de toplanması Kureyş'i daha çok panikletti. Kureyş liderleri İslam peygamberlerinin ikinci bir üs elde etmesinden derin korku ve endişe duymaya başladı. Ve buna bir çare bulmak için bir araya gelip yeni bir komplo kurmaya karar verdi. Kureyş sözcüsü oturumun başında şöyle konuştu. Artık sabrımız iyice tükenmiştir. Bundan tek kurtuluş yolu aramızdan cesur birini seçmek ve o da gizlice Muhammed'in hayatına son vermesidir. Ve eğer Haşimoğulları savaşmaya kalkışırsa kanının bedelini öderiz. Oturumda kendini Necdi olarak tanıtan, tanınmayan yaşlı bir adamı bu görüşü reddetti ve şöyle konuştu. Bu plan asla mümkün değil. Zira Haşimoğulları Muhammed'in katilini sağ bırakmaz ve Muhammed'in kanının bedeli onları asla razı etmez. Kim bu plan için gönüllü olursa ilkin kendi yaşamından vazgeçmesi gerekir ve sizin aranızda böyle biri yoktur.
Bu sırada Kureyş liderlerinden biri söze girdi. Maslahat şu ki Muhammed'i hapse atalım ve böylece inancının yayılmasını önleyelim. Bu arada başka biri de görüşünü şöyle beyan etti. Muhammed'i asi bir deveye bindirelim ve her iki ayağını sıkıca bağlayalım deveyi ürkütelim ki Muhammed'i dağlara taşlara vursun ve eğer muhtemelen sağ kurtulursa da ecnebi aşiretlerin arasına düşsün ve eğer onların arasında kendi inancını yaygınlaştırmaya kalkışırsa sıkı putperest olan ecnebiler onu öldürsün. Bu görüşe benimsenmedi ve sonunda Ebu Cehil söze girdi. Tek yol ve en kusursuz yöntem şu ki tüm aşiretlerden birer kişi seçilsin ve hep birlikte Muhammed'in evine saldırarak onu öldürsün. Bu durumda Haşimoğulları tüm aşiretlerle savaşmaya gücü yetmez. Bu görüş oy birliğiyle kabul edildi ve her aşiretten biri seçildi ve bu görevin yerine getirilmesi kararlaştırıldı.
Ancak kafirlerin Allah Resulü de diğer peygamberler gibi gaybi yardımlardan yararlandığını ve o Hazreti onca hadiseden koruyan elin bu planda suya düşeceği akıllarına bile gelmedi. Müfessirlerin belirttiğine göre vahiy meleği hemen nazil oldu ve Enfal suresinin 30. ayetinde belirtildiği üzere Allah Resulü'nü müşriklerin şom planından şöyle haberdar etti. Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Böylece birinin Allah Resulü'nün yatağında yatması kararlaştırıldı. Çünkü bu durumda müşrikler Resulullah'ın evden çıkmadığını düşünecekti. Bu tehlikeli görev için Hazreti Ali aleyhisselam gibi fedakar insandan başkası gönüllü olmadı. Allah Resulü Hazreti Ali aleyhisselama şöyle buyurdu. Bu gece benim yerimde yatakta yat ve gece uyurken üzerime çektiğim yeşil kumaşı üzerine ört. Çünkü muhalifler beni öldürmek için komplo kurmuş ve benim Medine'ye hicret etmem gerekiyor.
Hazreti Ali aleyhisselam gece vakti Resulullah'ın yatağına girdi. Bir süre sonra 40 kişi Resulullah'ın evini kuşattı ve dört bir yanı gözetlemeye başladı. Ancak Yüce Allah'ın iradesi İslam'ın büyük önderini alçaklardan korumaya yönelikti. Kafirler İslam peygamberini uyurken katletmek için emir bekliyordu. Gece karanlığı sökülmeye başladı ve şafak söktü. Müşrikler yakında Şom hedeflerine ulaşacaklarını zannediyordu ve ellerinde kılıçları büyük bir heyecanla Resulullah'ın yattığı yatağın yanı başına toplandı. O sırada Hazreti Ali aleyhisselam başını kaldırdı ve yeşil kumaşı üzerinden ayırdı ve gayet soğukkanlı bir şekilde "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Kafirler "Muhammed'i istiyoruz, nerede o?" diye sordular. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle karşılık verdi. Onu bana mı emanet etmiştiniz ki şimdi benden almak istiyorsunuz? O şu anda evde yok.
İslam peygamberini öldürmekle görevlendirilen katillerin yüzü öfkeden mosmor kesilmiş, öfkelerine hakim olamıyorlardı. Kureyş elebaşları komploları suya düştüğü için çok öfkelenmişti ve kendileri aralarında Muhammed'in o kısa sürede Mekke'nin dışına çıkamayacaklarını düşünmeye başlayıp bu yüzden onu yakalamaya karar verdiler. Kureyş liderlerinin planı hezimete uğradıktan sonra planlarını değiştirdi ve yolları kapatarak Medine'ye uzanan tüm yolları tutmaya başladı ve iz süren usta kişileri çağırarak Muhammed'in izini aramaya başladılar. Kureyş aşiretinden bir grup işlerini bıraktı ve Mekke'nin Medine'ye uzanan kuzeyinde aramaya başladı. Oysa Allah Resulü Kureyş'in planını boşa çıkarmak için Mekke'nin güneyine gitmiş ve Medine'nin tam karşı yönünde olan Surma arasında Ebu Bekir ile birlikte saklanmıştı. İzciler hatta mağaranın yakınına kadar geldi. Fakat ilahi imdatla mağaranın girişi örümcek ağı ile kapatıldı. İzciler mağaranın girişinde kalın örümcek ağını ve onun yanı başında bir güvercinin yuvasını görünce mağaraya girmekten vazgeçtiler. Kureyş casusları 3 gece gündüz aramaya devam etti ve sonunda hüsrana kapılarak bu işten el çekti. Böylece Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret etmeyi başardı. Rivayetlere göre Allah Resulü Mekke'den ayrılırken şöyle buyurdu. Ey Mekke, Allah'a and olsun ben senden ayrılmak istemiyorum ve biliyorum ki sen Allah'ın en sevilen ve en saygın toprağısın ve senin halkın beni dışlamasaydı asla seni terk etmezdi.
Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. İran Radio Podcast. Lobicilik en önemli siyasi kavramlardan biridir ve zaman geçtikçe farklı ülkelerde karar alma süreçlerinde önemi daha da artmıştır. Amerika'da lobicilik bu ülkenin politikalarını etkileyen en güçlü faktörlerden biridir ve bu ülkenin karar alma çevreleri kendi çıkar ve hedeflerinin peşinde koşan farklı lobilerle dolu. Öyle ki bu lobilerin niteliğini ve işlevini bilmeden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi davranışı doğru anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyiciniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Çevre hareketi veya çevre koruma hareketi, Amerika'daki en büyük ve en ünlü sosyal ve kamu çıkarını gözeten hareketlerden biridir. Mevcut istatistiklere göre yaklaşık 5 milyon Amerikalı ulusal düzeyde çevre örgütlerine mali destek sağlamakta ve bu örgütlere yılda 350 milyon dolardan fazla bağış yapmaktadır. Ulusal düzeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde kendini çevre koruma yanlısı olarak tanımlayan 6000'den fazla çevre grubu bulunmaktadır. Temelde çevre hareketi, ki bu terim yeşil hareket ve çevre koruma hareketi olarak da adlandırılır, çevreyle ilgili endişeleri ve tehditleri dile getirmeyi amaçlayan bilimsel, sosyal ve siyasi bir harekettir. Genel olarak çevre koruma yanlıları,
sürdürülebilir kaynak yönetimi ve çevrenin korumasını, uygun yasaların çıkarılması ve bireysel ve toplumsal davranış değişiklikleri yoluyla talep etmekte ve çevre sorunlarından sağlık ve insan haklarına kadar geniş bir yelpazede odaklanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle sivil toplum kuruluşları olmak üzere geniş bir yelpazede örgüt, çevre hareketinin temsilcisi konumunda olup, ulusal ve uluslararası düzeyde halkın seferber edilmesi yoluyla etkili olmaktadır. Bu örgütlerin üye sayısının fazla olması ve görüşlerinin farklılık göstermesi nedeniyle Amerika Çevre Hareketi her zaman tek bir hedef veya amaç etrafında birleşmemiş ve siyasi görüşleriyle etki düzeyleri değişkenlik göstermiştir. Bunun yanı sıra söz konusu hareketin ilgi alanının geniş olması nedeniyle insan hakları savunucuları, barış yanlıları ve hayvan hakları savunucuların gibi diğer sosyal hareketlerle geniş bir iletişim ağı bulunmaktadır. Bu durum bazı Amerikan çevre örgütlerinin etki alanını ulusal düzeyin ötesine taşımış ve onları uluslararası düzeyde etkili olan örgütlere dönüştürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde çevre hareketinin yükselişi ve zamanla bir lobi grubuna dönüşmesi, bu ülkede sanayi devrimi sonrası dönemde ekonomik ve endüstriyel büyümeye aşırı odaklanmasıyla açıklanabilir. Bahsi geçen devrim, özellikle kentleşme ve nüfus artışı sonrasında Amerika'da birçok ekonomik, teknik ve sosyal değişikliğe yol açtı ve 19. yüzyılın ikinci yarısını bu ülkenin güçlenmesini ve uluslararası arenada küresel bir güç olarak ortaya çıkmasına tanıklık etti. Bu değişikliklerin sonucu tüketimde büyük bir artış, çevrenin tahribatı ve giderek artan çevresel tehditler oldu. Bu durum zamanla kamuoyunun tepkisini çekti ve çevre koruma hareketinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu temelde geleneksel çevre koruma hareketi 1892 yılında Kaliforniya'da Sierra Kulübü'nün ve 1896 yılında Massachusetts ve New York'ta Audubon derneklerinin kurulmasıyla şekillendi. Bu hareket daha çok elitist bir yapıya sahip olsa da avcılık, kampçılık, balıkçılık gibi faaliyetlere ilgi duyan geniş bir halk kitlesinin desteğini kazandı. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Amerikan halkının gelirlerinin artması, yaşam standartlarının yükselmesi ve eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte sosyal değerlerde yavaş yavaş değişmeye başladı ve çevre koruma genel halk ilgisini çekerek elitist bir yapıdan çıktı. Çok geçmeden otomobil sanayisinin artması ve otoyolların genişlemesiyle birlikte ulusal parklara yapılan ziyaretler 1946'da 12 milyonken 1974'te 282 milyona ulaştı ve çevreye erişim Amerikan halkının yaşam kalitesinin temel ölçütlerinden biri haline geldi. Bu koşullar altında Amerikan Çevre Hareketi'nin çabaları yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı ve 1960'ların ortalarından itibaren çevre alanındaki ilk yasama dalgası başladı. Bu dönemde 1964'te Yaban Hayatı Yasası, 1964'te Toprak ve Su Koruma Fonu, 1968'de Nehirler Yasası, 1974'te Doğu Yaban Hayatı Yasası ve 1980'de Alaska Ulusal Koruma Alanları Yasası gibi yasalar kabul edildi. Bu yasaların ve sonrasında çıkarılan yasaların kabul edilmesiyle çevre hareketinin etki alanı yalnızca sosyal veya çevresel alanın ötesine geçti ve giderek politik bir renk kazandı. Bu dönüşüm hareketin yapısını değiştirdi ve Sierra Kulübü veya Doğal Kaynakları Savunma Konseyi gibi gruplar yerel meselelere odaklanmaktan vazgeçerek etkili lobi grupları haline geldi ve dikkatlerini daha çok yasama süreçlerine ve Washington'da lobi faaliyetlerine yöneltti. Örneğin 1980'lerde Ronald Reagan, çevre hareketine karşı bir aktivist olan James Watt'ı İçişleri Bakanı olarak atadığında Amerikan çevre hareketinin iki eğilimi birleşti ve geniş kamuoyu desteği sağlayarak Watt'ın istifasını sağladı. Watt meselesi 1984 başkanlık seçimlerinde Reagan'ın zayıf noktası olarak çevre hareketi tarafından kullanıldı ve hareket Reagan'a bu seçimlerde büyük zorluklar çıkardı. Bu gelişmeler sonraki seçimlerde hem demokrat hem de cumhuriyetçi adayların kendilerini çevre dostu olarak göstermek ve hareketin destekçilerinin oylarını almak için büyük çaba sarf etmelerine neden oldu. Bu dönemden itibaren çevre sorunlarına dikkat çekmek, başkanlık veya kongre ve senato adaylarının seçim kampanyalarının gündeminde yer almaya başladı. Clinton'ın iki başkanlık dönemi, çevre lobisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki zirvesi olarak kabul edilmelidir. Clinton bu iki dönemde genellikle çevrecilerle iyi ilişkileri olmayan kongredeki cumhuriyetçilere karşı durdu ve ilgili yasaları zayıflatma çabalarını boşa çıkardı. Clinton'un İçişleri Bakanı Bruce Babbitt, federal arazilerin korunmasının güçlü bir savunucusuydu ve Clinton'u ulusal parkların ve korunan alanların sayısını ve kapsamını artırmaya teşvik etti. Clinton'un aksine George W. Bush çevre hareketine pek sıcak bakmıyordu. Kyoto protokolünü reddederek ve sera gazı emisyonlarına ilişkin kısıtlamaları gevşeterek hareketin karşısında yer aldı. Bush, korunan alanlarda petrol aramayı serbest bıraktı ve Clinton'un yol içermeyen ulusal ormanları koruma yönergelerini iptal etti. Temiz hava yasasını zayıflatmaya yönelik birçok öneri sundu. Bu eylemler Bush'un ikinci başkanlık döneminin ortalarında özellikle iklim değişikliği aktivistleri olmak üzere çevrecilerden gelen artan iç ve uluslararası baskılarla karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Bu dönemde Amerika'daki çevre lobisinin en önemli meselelerini ve odak noktalarını inceleyeceğiz. Günümüzde bir yandan çevre konusunda kamuoyu bilincinin artması, diğer yandan çevre bilimlerindeki ilerlemeler, çevre lobisinin ilgi alanını genişletmiş ve iklim değişikliğinden insan haklarına kadar geniş bir yelpazede konuları kapsar hale gelmiştir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çevre lobisinin en önemli gündem maddeleri şunlar içermektedir. Günümüzde çevrecilerin en önemli odak noktası iklim değişikliğidir. Küresel ısınma, fosil yakıt kullanımının azaltılması, okyanus seviyelerinin yükselmesi ve otomobillerin insan toplulukları üzerindeki etkileri çevrecilerin manifestosunda yer alan konulardan bazılarıdır. Barajlar ve baraj inşasının çevresel ve antropolojik etkileri de çevrecilerin ilgi alanına eklenmiştir. Enerji günümüz insanının en büyük endişelerinden biridir ve aynı zamanda hava kirliliği ve küresel ısınmanın da başlıca nedenlerindendir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji tüketiminin optimize edilmesi çevrecilerin gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Hava kirliliği, gürültü kirliliği, ışık kirliliği ve termal kirlilik de fosil yakıtların aşırı kullanımının sonuçları arasındadır. İnsan yaşamı suya bağlıdır. Ancak toplumların sanayileşmesi ve nüfusun artmasıyla birlikte temiz suya erişim insanlık için önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir ve su krizi tüm toplumlar için ciddi bir tehdittir. Özellikle yağışın daha az olduğu ve kurak veya yarı kurak bölgelerde bu durum daha da kritiktir. Teknolojinin gelişmesi birçok insanlık başarısına rağmen bazı tehditler de barındırmaktadır ve bunlardan biri de insanın özüne ve yaşamına müdahalesidir. Bu teknolojilerden biri genetik mühendisliğidir. Çevreciler genetik mühendisliğinin kullanımında etik sınırların belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır. Nanoteknoloji, nano kirlilik ve toksikoloji de birçok başarıya rağmen insan yaşamı için riskler taşıyan teknolojiler arasındadır. Modern ve endüstriyel yaşamın bir diğer sonucu da toprak kirliliği ve çölleşmedir. Bu durum toprağın korunması, bitki yetiştirilmesi ve çölleşmenin yayılmasına karşı mücadele için daha fazla dikkat gerektirmektedir. Nükleer enerji kullanımı da nükleer atıkların nasıl gömüleceği gibi tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Ozon tabakasının incelemesi, fosil yakıtların kullanımı ve sera gazlarının bir sonucudur. Ve bu durum küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biridir. Bu sorun küresel ısınmayla mücadele etmek için uluslararası düzeyde bir anlaşma yapılması yönünde küresel bir hareket başlatmıştır. Amerika ve Çin, ardından da diğer gelişmiş sanayi ülkeleri, ozon tabakasının incelmesinde en büyük paya sahiptir. Endüstriyel yaşamın bir diğer sonucu da balık stokları, madenler ve ağaçların kontrolsüz kesilmesi gibi doğal kaynakların azalmasıdır. Atıkların geri dönüşümü ve sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi de çevrecilerin odaklandığı konular arasındadır. Çevre lobisi, lobi faaliyetleriyle yukarıda belirtilen konularda hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Her ne kadar çevre lobisi, başlıca rakibi olan endüstri lobisine kıyasla daha az siyasi ve seçim desteği sunsa da, artan benzin fiyatları, Demokratların Kongre ve Senato seçimlerindeki zaferleri ve küresel ısınmanın sonuçlarının bilimsel kurumlar tarafından giderek daha fazla tanınması gibi faktörleri etkili bir şekilde kullanarak Kongre'de önemli bir güce sahip olmuştur. Bu gücü çevre dostu tarım ve çevre yasalarının çıkarılması yönünde kullanmaktadır. Çevre lobisi bahsedilen faktörleri kullanarak petrol ve gaz şirketleri, elektrik üreticileri ve kimyasal madde şirketlerinden oluşan enerji lobisine karşı direnmiş ve onlarla rekabet edebilmiştir. Enerji lobisi, lobi faaliyetleri ve siyasi bağışlar için büyük miktarlarda para harcamaktadır. Değerli dinleyiciler, Amerika'da Lobi ve Lobicilik isimli podcastimizin bu bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.